Ayrım 21.
O sırada pretör olan Ver, kızı mirastan yoksun etti. Cicero, Ver'in baştan çıkarıldığını iddia ediyor. Aksi takdirde Ver, pretörlerin kabul ettikleri bir düzeni bozmaktan sakınırdı. Dipnot, veraset düzeni. Bütün yurttaşları içine aldığı halde şu sana dahil olmayan yurttaşları neyin nesiydi o halde? Halikarnaslı Deniz'in dediğine bakılırsa, Servius Tullius'un kurduğu düzene göre sana kendini kaydettirmeyen yurttaş köleliğe düşerdi. Cicero böyle bir adamın özgürlüğünü yitirdiğini söylüyor. Zonar da aynı kanıda. Şu halde Vossonien kanunun görüşüne göre sana dahil olmamakla, Servius Tullius kurullarının görüşüne göre sana dahil olmamak arasında bir fark bulunması gerekirdi. Yurttaşın malıyla mülküyle orantılı olarak kaydedildiği ilk 5 sınıftan birine kayıt olmamışsa kişi, Vossonien kanunun anlayışına göre sana girmiş sayılmazdı. Dipnot, bu ilk 5 sınıf öylesine kalabalıktı ki, kimi müelliflerin bundan ötürü yalnız 5 sınıftan söz ettiklerini görüyoruz. 6 sınıftan birine kaydolmayan ya da sansörler tarafından arari denen sınıfa dahil edilmeyen kişi ise Servius Tullius kurallarının anlayışına göre sana girmiş sayılmazdı. Doğanın sesi öylesine kuvvetliydi ki babalar kimi zaman sırf Vossonien kanununu atlatmak için köle mertebesinde olan halkla birlikte görünmeye, hatta Caerites Tabulae'ye gönderilmeye bile razı olurlardı. Dipnot, Caerites Tabulae, sansörlerin seçim hakkından yoksun yurttaşların adlarını yazdıkları liste. Roma hukukunun şartlı vasiyetleri kabul etmediğini söylemiştik. Vossonien kanununu atlatmak umudu ise bu usulü Romalılara benimsetti. Kanun gereğince mirasçı olabilecek birisini mirasçı seçiyorlar ve kendisinden bu mirası daha sonra kanunun mirasçı olarak reddettiği kişiye devretmesini rica ediyorlardı. Bu yeni usulün çok değişik sonuçları oldu. Kimi kişiler kendilerine verilen bu yetkiyi kötüye kullanmadılar. Sextus Peduceus'un davranışı buna en güzel bir örnektir. Kendisine muazzam bir miras bıraktılar. Yeryüzünde hiç kimse kendisinden bu mirası başka birisine vermesini rica ettiklerini bilmiyordu. Vasiyetname sahibinin dul karısını gidip buldu ve kocasının bütün malını ona verdi. Başkaları ise doğrudan doğruya mirasa sahip çıktılar. Burada P. Sextilius Rufus adında birisinin davranışı en güzel örneklerden birini teşkil eder. Çünkü Cicero, Epikurosçularla çatışmasından bunu örnek olarak kullanır ve gençliğimde der, Sextilius gelip beni buldu. Birlikte arkadaşlarını görmeye gitmemizi istedi. Maksadı Quintus Fadius Gallus'un mirasını kızı Fadia'ya verip vermeyeceği konusunda onlara danışmaktı. Bir sürü delikanlıyı çok ağırbaşlı kişilerle bir araya getirmişti. Bunlardan hiçbiri Fadia'ya Vossonien kanununun tayin ettiği şeyden fazlasını vermesine taraftar olmadı. Böylece Sextilius büyük bir mirasa kondu ama yararlı olanı değil de doğru ve namuslu olanı tercih etmiş olsaydı bu mirastan bir sesterce bile kendine ayıramazdı. Siz Epikurosçular öyle sanıyorum ki bu mirası asıl sahibine verirdiniz. Epikuros da parayı geri verirdi ama ilkelerinize uygun hareket etmiş olmazdınız. Şimdi ben de bu konuda ne düşündüğümü söyleyeceğim. Kanun yapıcıların doğal duygulara aykırı kanunlar ortaya atmak zorunda kalmaları insanlığın felaketlerinden birini teşkil eder. Vossonien kanunu da bunlardan biridir işte. Sebep de şu, kanun yapıcılar yurttaştan çok toplum üzerine, insandan çok yurttaş üzerine yargıda bulunurlar. Kanun yurttaşı da insanı da feda eder, yalnız devleti düşünür. Mirasını kızına vermesi için bir yurttaş bir arkadaşına ricada bulunur. Kanun vasiyetnameyi yapandaki doğal duygularla kızın babasına duyduğu sevgiyi küçümsüyor, mirasın kıza verilmesi için görevlendirilmiş olan ve korkunç şartlar içinde bulunan kişiye karşı da hiçbir saygı beslemiyordu. Mirası kızına verse kötü bir yurttaş, vermese kötü bir insan olarak damgalanırdı zavallı. Kanunu atlatmayı düşünenlerin son derece saf ve temiz, atlatmak için kullanılacak kişilerin ise çok namuslu olmaları gerekti. Çünkü cimriliği ve tutkuları alt etmek daima bir zaferdir insanlar için. Bu çeşit zaferleri elde edenler de her zaman için namuslu kişilerdir. Hatta onları kötü yurttaş olarak görmek için az buçuk haşin bile olmak gerek. Belki de kanun yapıcı kanunu bu şekilde çıkarmakla amacının bir bölümünü elde etmiş, yani kanunu atlatmaya yalnız namuslu kişileri zorlamakla bu amacına ulaşmış farz ediyor kendisini. Vossonien kanununu yaptıkları zaman ahlak henüz eski saflığını tümden yitirmemişti. Kamu vicdanının ara sıra kanunla ilgilenmesini sağladılar. Kanuna uyacaklarına dair halka ant bile içirdiler. Öyle ki namus adeta namusla savaşmaya başladı. Ama son zamanlarda ahlak öylesine bozuldu ki Vossonien kanununu atlatmak isteyenler kanunun kendisine saygı gösterilmesi için harcadığı güçten daha az bir güç harcamak zorunda kaldılar. İç savaşlar birçok yurttaşın ölümüne sebep oldu. Augustus zamanında Roma adeta ıssız bir ülke haline aldı. Yeniden nüfusun artmasını sağlamak gerekti. Papien kanunlarını yaptılar. Bu kez evlenme veya çok çocuk sahibi olmayı teşvik eden hükümlerden hiçbirini koymayı ihmal etmediler. Bunlardan bir tanesi, kanuna uymayı kabul edenlere mirasa konmak olanaklarını sağlamak, uymayanları da böyle bir umuttan yoksun etmek oldu. Vossonien kanunu kadınları mirastan tüm yoksun bıraktığı halde, Papien kanunu bazı hallerde kadınlara bu hakkı tanımaktan geri kalmadı. Kadınların, hele çocuğu olan kadınların, vasiyetname yoluyla yabancıların miraslarına konmalarında sakınca görülmedi. Bütün bunlar Vossonien kanununun hükümlerine aykırı şeylerdi. Bununla beraber bu kanunun ruhunu tümden bırakmamış olmaları da şaşılacak olaylardan biridir. Örneğin Papien kanunu, çocuğu olan bir erkeği vasiyetname ile bir yabancının mirasına konmasına izin veriyordu. Kadına ise ancak 3 çocuğu varsa aynı izni tanıyordu. Yalnız şunu söyleyelim ki Papien kanunu, 3 çocuğu olan bir kadına vasiyetname yoluyla ancak bir yabancının mirasına konma yetkisini veriyordu. Hısım akrabadan kalan miras için eski kanunlarla Vossonien kanununu olduğu gibi bırakıyordu. Ama bu da pek öyle uzun zaman devam etmedi. Bütün milletlerin servetini akıttığı Roma'da ahlak iyice değişmişti. Kadınların lükse düşkünlüğünün önüne geçmek artık söz konusu olamazdı. Adrian zamanında yaşayan Olugel, o sırada Vossonien kanunun aşağı yukarı yürürlükten kalktığını söylüyor. Devletin zenginliği kanunu örtbas ediyordu. Niger zamanında yaşayan Polün, sentanslarında, Alexander Sever zamanında yaşayan Ulpien'in fragmanlarında, baba tarafından kız kardeşlerin mirasçı olabileceklerini, Vossonien kanununun yürürlüğe koyduğu yasak çerçevesine de ancak bir derece daha uzak akrabaların girebileceğini okuyoruz. Roma'nın eski kanunları artık ağır gelmeye başlamıştı. Pretörler yalnız adalet, itidal ve terbiye nedenlerini göz önüne almakla yetindiler. Eski Roma kanunları gereğince çocukların mirasında annelerin hissesi olamazdı demiştik. Vossonien kanunu anneleri mirastan yoksun etme için yeni bir neden daha ortaya attı. Ama İmparator Claudius sanki anneleri avutmak istiyormuş gibi çocuklarının mirasına konmak hakkını verdi onlara. Adrian 100 zamanında çıkartılan ve Tertullian adı verilen Senatus Consult, 3 çocuğu olan anneye eğer özgür vatandaşsa bu hakkı tanıdı. Azat edilmiş kölenin 4 çocuğu olması şarttı. Bu Senatus Consult'ün Papien kanununun genişletilmiş bir şekli olduğu apaçık görünüyor. Çünkü bu kanunda aynı şartlara haiz bulunan kadınların, yabancıların vasiyet yoluyla miras bırakmalarına izin vermişti. Nihayet Justinian, çocuk sayısını göz önüne almadan kadınlara mirasçı olmak hakkını tanımıştı. Kadınların mirasçı olmalarını engelleyen kanunu daraltan aynı nedenler, bu sefer de kadın tarafından akrabanın mirasçı olmasını önleyen kanunu yavaş yavaş yıktılar. Bu kanunlar iyi bir cumhuriyetin ruhuna uygun kanunlardı. Çünkü böyle bir cumhuriyette kadınların servetleriyle olsun, miraslarıyla olsun israfa kaçmalarını önlemek şarttır. Tersine saltanat idaresinin lükse olan düşkünlüğü, evliliği bir yük hem de pahalı bir yük haline soktuğundan erkekleri ya kadınların servetiyle ya konacakları mirasla evliliğe ısındırmak gerekir. Nitekim saltanat idaresi Roma'ya yerleşince miras işlerini düzene koyan sistem tüm değişti. Pretörler erkek tarafından mirasçı akraba bulamayınca kadın tarafından akrabayı çağırdılar. Eski kanunlarda ise kadın tarafından akrabaya katiyen başvurulmazdı. Orfitien denen senatüs konsült çocukları annelerin mirasçısı olarak tanıdı. Valentinian, Theodos ve Arkadius adındaki imparatorlar kız evlat tarafından torunların dedelerinin mirasına konmalarına izin verdiler. Nihayet İmparator Justinian eski hukukun miras üzerindeki hükümlerini tüm ortadan kaldırdı. 3 çeşit mirasçı kabul etti. Çocuklarla torunlar, analarla babalar, yan hısımlar. Erkeklerle kadınlar arasında, kadınlar tarafından akrabalarla, erkekler tarafından akrabalar arasında hiçbir fark gözetmedi. Bu konuda kalan ayrılıkların tümünü de ortadan kaldırdı. Eski hukuk biliminin engelleri adını verdiği engellerden uzaklaşmak suretiyle doğaya uyduğunu sandı. 28. Kitap. Fransız Medeni Kanunlarının Kaynağı ve Bu Kanunların Uğradığı Değişiklikler Üzerine. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Ovidus metam L1-V1. Dipnot. Deham beni vücudun uğradığı değişiklikleri çağırmaya sürüklüyor. Konu 1. Cermen topluluklarının kanunlarında görünen çeşitli nitelikler üzerine. Ülkelerinden çıkıp giden Franklar bilgelerine Salik kanunlarını kaleme aldırmışlardı. Dipnot: Salik kanunun ön sözüne bakın. Monsieur de Leibniz, Frankların Kökeni Üzerine adlı kitabında bu kanunun Clovis'in hükümdarlığından önce yapıldığını söyler. Ama kanunun Frankların Cermanya'dan çıkışından önce yapılmış olmasına da olanak yoktur. Çünkü o zaman henüz Latince bilmiyorlardı. Ren kıyılarında oturan Franklar da Clovis zamanında Salian Franklarla birleştiklerinden kendi geleneklerini korumuşlardı. Ortrazi kralı Teodorik de bunları bir yazdırmıştı. Keni krallığına bağlı olan Bavyeralılarla Almanların geleneklerini de aynı şekilde kaleme aldırmıştı. Çünkü Cermanya bunca insan topluluğunun uzaklaşmasıyla zayıf düştüğünden Franklar bir hayli ilerledikten sonra bir adım gerilemişler ve egemenliklerini atalarının ormanlarına götürmüşlerdi. Kendisine bağlı olan Turingiyenlerin kanunlarını da yine aynı Teodorik'in yapmış olması ihtimali vardır. Frizonlar da Charles Martel ile Pepin tarafından boyunduruk altına alındığından bunların kanunları da bu hükümdarlardan önce tespit edilmiş değildir. Dipnot: Henüz yazmak bilmiyorlardı. Saksonları ilk defa boyunduruk altına alan Şarlman, onlara bugün bizde yürürlükte olan kanunu verdi. Bütün bu kanunların galip milletlerin elinden çıktığını anlamak için bu son iki kanunu incelemek yeter. Vizigotlar, Burginyonlar ve Lombarlar her biri bir krallık kurduğundan kendi kanunlarını kendileri için yaptılar, yenik milletler için değil. Salyen Frankların kanunlarında olsun, Ren kıyılarında oturan Frankların kanunlarında olsun, Almanların, Bavyeralıların, Turingiyenlerin ve Fizonların kanunlarında olsun üstün bir sadelik vardır. orijinal bir kabalık, hiçbir ruhun zayıflatamadığı bir ruh buluruz onlarda. Çok az değişmiştir bu kanunlar. Çünkü Franklar hariç bu insan topluluklarının hiçbiri Cermanya'dan dışarı çıkmamıştır. Hatta Franklar bile imparatorluklarının önemli bir bölümünü orada kurmuşlardır. Bundan ötürü de kanunlarının tümü Cermen damgasını taşır. Vizigotların, Lombardların ve Burgunyonların kanunları için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Kendi niteliklerinden çok şey kaybetti bu kanunlar. Yeni topraklara yerleşen bu milletler kendi özelliklerinden çok şey kaybettiler de ondan. Burgunyon krallığı uzun zaman devam etmediği için galip milletin kanunları büyük değişikliklere uğramadı. Geleneklerini kaleme aldıran Gontboy ile Sigismond aşağı yukarı Burgunyonların son krallarıydı. Lombard kanunları değişikliğe uğradı diyemeyiz ama bunlara bazı ilaveler yapıldığı da bir gerçek. Rotaris'in arkasından Grimoald'ın, Louis Pran'ın, Rashid'in, Estulf'ün kanunlara ilaveler yaptıklarını görüyoruz ama yenilik getiren olmuyor. Vizigotlarda ise iş böyle olmadı. Dipnot, bu kanunları Eric yaptı, Lövigild düzeltti, Shandosuint ile Recusuint yeniledi. Elimizdeki kanun ise Egiga'nın Piskoposlara yaptırdığı kanundur. Bir yandan krallar kanunlara yeni yeni şekiller verirken öte yandan da papaz sınıfını aynı işle görevlendirmekten geri kalmadılar. Meroving kralları Salyan Franklarının kanunlarıyla Ren kıyılarında oturan Frankların kanunlarından Hristiyanlıkla kesin olarak bağdaşmayan hususları çıkarıp attılar. Ama kanunların temeline dokunmadılar. Vizigot kanunları içinse aynı şeyi söylememize olanak yok. Burgunyon kanunları ve hele Vizigot kanunları vücuda değgin cezaları kabul ediyordu. Salyan Frankları ile Ren kıyılarında oturan Frankların kanunları ise böyle bir şeyi kabul etmiyordu. Kendi özelliklerini daha iyi korudular böylece. Eyalet sınırları son derece açık olan Burgunyonlarla Vizigotlar, ülkelerinin eski halkıyla uzlaşmaya ve onlara tam anlamıyla tarafsız medeni kanunlar vermeye çalıştılar. Ama kendi güçlerine iyice güvenen Frank kralları bu gibi tedbirleri akıllarının kenarından bile geçirmediler. Frankların egemenliği altında yaşayan Saksonlar yola gelmez kişilerdi. Baş kaldırmakta direndiler. Bundan ötürü de öteki barbarların kanunlarında göremediğimiz bir sertlik, galip milletin damgasını taşıyan bir sertlik vardır bunların kanunlarında. Para cezalarında Cermen kanunlarının ruhunu, beden cezalarında ise galip milletin kanunlarının ruhunu bulmak mümkündür. Kendi ülkelerinde işledikleri suçlara beden cezaları verilir. Cermen kanunlarının ruhu ise ülke dışında işlenen suçların cezalarında görülür. Kanunlarında suç işleyenlerin rahat yüzü görmeyeceği, kiliseye bile sığınamayacağı yazılıdır. Piskoposların Vizigot krallarının saraylarında büyük itibarları vardır. En önemli davalara papaz kurullarında bakılırdı. Günümüzdeki Engizisyon mahkemelerinin görüşlerini, kararlarını ve ilkelerini Salt Vizigot kanunlarına borçluyuz. Bugün Yahudilere karşı uygulanan kanunları keşişler vaktiyle piskoposlar tarafından yapılmış kanunlardan almışlardır. Hem zaten Gontbon'un Burgunyonlar için çıkardığı kanunlar oldukça yerinde kanunlardır. Rotaris kanunları olsun, öteki Lombard hükümdarlarının kanunları olsun, daha da yerinde kanunlardır. Ama Vizigotların, Recesuind'ün, Shandosuind'in, Egiga'nın kanunları çocukça kanunlardır. Beceriksiz bir şekilde ve budalaca düzenlenmişlerdir. Amaca ulaşan kanunlar değildir bunlar. Edebiyat yapmak için kaleme alınmış olan ama manadan yana hiçbir değeri olmayan bu kanunlar temel bakımından zayıf, üslup bakımındansa muazzam şeylerdi. Konu 2. Barbar kanunları tüm kişisel kanunlardı. Barbar kanunlarının özel niteliklerinden biri de belli başlı bir toprağa bağlı olmamalarıdır. bir Frank, Frank kanunlarına göre, bir Alman, Alman kanunlarına göre, bir Burginyon, Burginyon kanunlarına göre, bir Romalı da Romalı kanunlarına göre yargılanırdı. O çağlarda hiç kimse Fatih milletlerin kanunlarını birleştirmeyi akıl etmediği gibi mağlup milletin kanun yapıcısı olmayı da aklından geçirmedi. Ben bu görüşün kaynağını Cermenlerin ahlakında buluyorum. Cermanya'da oturan insan toplulukları birbirlerinden bataklıklarla, göllerle ve ormanlarla ayrılmış olarak yaşarlardı. Hatta birbirlerinden ayrı yaşamayı sevdiklerini de Sezar'dan öğreniyoruz. Romalılardan korkmaları bunların birbirlerine yanaşmalarına sebep oldu. Birleşen insan topluluklarında da her insan kendi milletinin geleneklerine göre yargılanmak istedi. Bütün bu milletler kendi içlerinde özgür ve bağımsızdırlar. Birbirlerine karıştıkları zaman da bağımsızlıkları yine devam etti. Vatan müşterekti ama devlet ayrı bir varlıktı. Toprak bir ama o toprak üstünde oturan milletler çeşitliydi. Demek oluyor ki ülkelerden dışarı taşmadan önce kafalarında kanunların ruhu kişisel olarak belirmiş olan bu milletler istila ettikleri yerlere de aynı ruhu götürdüler. Bu geleneği Marcuse'un formüllerinde barbarların özellikle Ren kıyılarında oturan Frankların kanunlarında Merovinç krallarının fermanlarında bulmak mümkündür. Karolinç kralları zamanında çıkartılan kapitülerlerde zaten bu fermanlara dayanmaktadır. Dipnot: Kapitülerler, Montesquieu'nun ikinci sülale adını verdiği Karolingiyenler tarafından çıkartılmış kanunlarla emirnamelerdir. Çocuklar babalarının kanunlarına, kadınlar kocalarının kanunlarına, dullar eski kanunları olan babalarının kanunlarına, azat edilen köleler de patronlarının kanunlarına tabi olurlardı. Dahası var, herkesin istediği kanuna tabi olmak yetkisi vardı. 1. Lothar zamanındaki anayasa bu seçimin herkes tarafından bilinmesini gerekli kıldı. Konu 3. Visigot ve Burginyon kanunlarıyla Salik kanunları arasında temel ayrılık. Burginyon kanunuyla Visigot kanununun tarafsız olduğunu söylemiştim. Salik kanunlarsa böyle değildi. Franklar Romalılar arasında son derece ağır bir takım farkların meydana gelmesine sebep oldu. Bir Frank, bir barbarı ya da Salik kanununun buyruğu altında yaşayan bir insanı öldürdü mü, anasına babasına uzlaşma parası olarak 200 su verirdi. Mal mülk sahibi bir Romalı öldürdüğü zaman sadece 100 su öderdi. Haraç veren bir Romalı içinse bu para 45 suya düşerdi. Krala bağımlı bir Frank öldürüldü mü uzlaşma parası 600 suya yükselirdi. Aynı şartlar içinde bulunan bir Romalı senyör arasında herhangi bir Frank'la herhangi bir Romalı arasında ezici bir fark gözetiyordu. Dahası var. Bir Frank'ı evinde kıstırıp yakalamak için bir sürü insan bir araya gelse ve Frank'ı öldürse, Salik kanunu uzlaşma parası olarak 600 su verilmesini istiyordu. Aynı şartlar içinde bir Romalı ya da azat edilmiş bir köle öldürülse, kanun bu paranın yarısının ödenmesini gerektiriyordu. Yine aynı kanun gereğince bir Frank'ı zincire vuran bir Romalı 30 su ödemek zorundaydı. Aynı şeyi bir Romalı'ya yapan bir Franksa 15 su ödemeye mecburdu. Bir Romalı tarafından parası çalınan bir Frank 62,5 su tazminat alırdı.